Ayrım 6.
Müfettiş "buraya gel Prekos" deyince yerinden kalkıp kürsüye doğru yürümeye başladı. Müfettiş onun zayıf bedenine, üzgün gözlerine şöyle bir bakıp madalyayı onun boynuna taktı ve "Prekos'i, sana bu madalyayı sadece çok zeki ve başarılı olduğun için değil, aynı zamanda çok cesaretli ve iyi karakterli bir çocuk olduğun için veriyorum" dedi. Daha sonra sınıfa dönüp "sizler de öyle düşünmüyor musunuz çocuklar?" diye sordu. Herkes hep bir ağızdan "evet" diye bağırdı. Okuldan çıkma zamanı gelmişti. Bizim sınıf herkesten önce çıkmıştı. Dışarı çıkar çıkmaz okul girişinde Prekosi'nin babasının beklediğini gördük. Her zamanki gibi içmiş olduğundan adamın ayakta duracak hali yoktu. Öğretmen onu görünce hemen müfettişle bir şeyler konuştu ve Prekosi'yi babasına kendi elleriyle teslim etti. Zavallı Prekosi korkudan tir tir titriyordu. Biraz sonra müfettiş ve okul müdürü de onların yanına gittiler. Etraftaki çocuklar dikkatle onlara bakıyorlardı. Müfettiş Prekosi'nin babasına "sizi kutlarım beyefendi. Çocuğunuz bugün 54 öğrenci arasında ikincilik madalyasını almaya hak kazandı. O hem çok zeki hem de çok iyi niyetli bir çocuk. Herkes onu çok seviyor ve takdir ediyor. Onunla gurur duymalısınız" dedi. Ayakta güçlükle duran adam önce müfettişe, sonra öğretmene ve en sonunda da Prekosi'ye baktı. Şaşırmıştı. Daha önce yaptıklarına pişman olmuş ve acı çekiyormuş gibi bir hali vardı. Oğlunun başını sevgiyle tutup göğsüne yasladı. Onların önünden geçerken Prekosi'yi bizim eve davet ettim. Yanından geçen herkes Prekosi'ye ya selam veriyor ya da onu tebrik ediyordu. Birden Prekosi'nin babası oğlunun başını okşayarak hıçkırmaya başladı. İyi niyet. 5. Pazar. Prekosi'nin aldığı başarı madalyasından bir kez bile alamadığım için içimde büyük bir eziklik var. Uzun zamandır derslerime gerektiği gibi çalışmıyorum. Annem, babam ve öğretmenim bu durumumdan hiç memnun değiller. Ben de öyle. Artık hiçbir şeyden eskisi gibi zevk almıyorum. Ailemle birlikte yemek masasında otururken bile neşesiz oluyorum. İçimden bir ses "durumun çok kötü" deyip duruyor. Her akşam birbirleriyle şakalaşıp konuşarak geçen işçilere rastlıyorum. Hepsinin sabahın erken saatlerinden başlayarak bu vakte kadar çalıştıkları aklıma geliyor. Bununla da kalmayıp onlardan daha da küçük olan ve araba tamircisi, kömür işçisi, çatı tamircisi olarak çalışan çocukları düşünüyorum. Sonra bir de kendi halime bakıyorum ve bu durumumdan büyük bir utanç duyuyorum. Çok mutsuzum, çok. Gördüğüm kadarıyla babam da bu durumundan hiç memnun değil. Ne zaman gelip benimle konuşacak diye merak ediyorum. Canım babacığım, bizler için ne kadar çok çalışıyorsun. Evdeki bütün eşyalar, giydiğim elbiseler, yediğim yemekler hep senin çalışmalarının ürünü. Bense kılımı bile kıpırdatmadan oturuyorum. Sen bütün gün çalışıp yoruluyorsun ama ben eve katkıda bulunmak için en ufak bir şey yapmıyorum. Bu büyük bir haksızlık. Ben de bugünden itibaren stardı gibi ders çalışmaya karar verdim. Bundan böyle gecemi gündüzüme katarak, beynimi sonuna kadar zorlayarak durup dinlenmeden çalışacağım. Artık hem benim cesaretimi kıran hem de başkalarını üzen bu hayat tarzını sona erdiriyorum. Haydi çalışmaya. Öğretmenimin ve babamın yine benden memnun kalmalarını istiyorum. Tren. 0. Cuma. Prekosi dün Garone ile birlikte bizim eve geldi. İkisi de krallar gibi karşılandılar. Garone pek sosyal biri olmadığı için ve bizlerden daha büyük olduğu halde hala 3. sınıfta okuduğunu söylemeye utandığından bize ilk defa gelmişti. Prekosi babası sonunda Amerika'dan döndüğü için gelememişti. Babam Prekosi'yi öperek "işte sınıfın en başarılı öğrencilerinden biri. Sen hem çok iyi hem de çok olgun bir insansın" dedi. Prekosi utancından benim arkama gizlenmiş gülümsüyordu. Bugünlerde oldukça mutluydu çünkü hem başarı madalyası kazanmıştı hem de uzun zamandır işsiz olan babası tekrar çalışmaya başlamıştı. Daha da iyisi adam artık ağzına içki koymuyordu. Hepimiz evde ne kadar oyuncak varsa çıkarıp oynamaya koyulduk. Prekosi hayatında ilk defa gördüğü oyuncak trenle büyük bir zevkle oynuyordu. Onu hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Vagonları rayda ilerletirken düşürünce hep "özür dilerim, çok özür dilerim" diyor ve sonra onları sanki camdan yapılmışlar gibi büyük bir özenle yerlerine yerleştiriyordu. Bir yandan eliyle vagonları temizliyor, diğer yandan da kendi kendine gülümsüyordu. Hepimiz dikilmiş onu izliyorduk. Gözüm bir anda onun incecik boynuna, zayıf ellerine ve üzerine bol gelen ceketine takıldı. Zavallıcık kim bilir kaç kere dayak yememek için o incecik kollarını yüzüne siper etmişti. Aklımdan bunlar geçerken bir yandan da mümkün olsa ona bütün kitaplarımı, bütün giysilerimi ve hatta son lokmamı bile verebileceğimi düşündüm. Bunları yapamasam bile ona en azından trenimi verebilirdim ama bunun için izin almalıydım. Tam o sırada babam elime bir kağıt parçası sıkıştırdı. Kağıdın üzerine kurşun kalemle trenin Prekosti'nin çok hoşuna gitti. Biliyorsun ki onun hiç oyuncağı yok. Yüreğin sana bir şeyler fısıldamıyor mu yazılmıştı. Bunun üzerine hemen vagonları alıp Prekosti'ye uzattım ve bu tren artık senin dedim. Prekosti hiçbir şey anlamamış gibi baka kaldı. O sırada arkamda duran babam söze girerek ona Enrico onu sana hediye etmek istiyor. Çünkü sen onun en sevdiği arkadaşlarından birisin. Üstelik başarı madalyandan dolayı da seni kutlamak istiyor dedi. Prekosti ürkek bir sesle peki onu eve de götürebilecek miyim diye sorunca hepimiz hep birazdan tabii ki diye karşılık verdik. Garone ile birlikte evden çıkarlarken Prekosti hala şaşkınlığını üzerinden atamamıştı. Garone bir yandan onun treni taşımasına yardımcı oluyor, bir yandan da cebinden taşan galetaları içeri itiyordu. Prekosti bana doğru dönerek bir gün babamın çalıştığı yere gel sana çivi veririm dedi. O sırada annem de Garone'nin eline küçük bir çiçek demeti sıkıştırıp bunu annesine götürmesini söyledi. Garone başını öne eğerek teşekkür etti. Gözlerinde asil ve hoş bir parıltı vardı. Kibir, 11 Cumartesi. Carlo Nobis Prekosti yanlışlıkla ona dokunduğunda durup büyük bir titizlikle gömleğinin kollarını temizler. Babası çok zengin olduğu için Carlo kendini ulaşılmaz biri olarak görür. Oysa ki Derossi'nin de babası çok zengindir ama o hiçbir zaman kendini beğenmiş hareketlerde bulunmaz. Carlo Nobis büyüyünce bir banka sahibi olmak istediğini söyler durur. Her zaman birilerinin üstünü başını kirletmesinden korkar. Karşısındaki kişiye tepeden bakar ve o küçümseyici gülüşünü yüzünden hiç eksik etmez. Kalabalıkta yürürken biri kazayla ayağına bassa hemen sinirlenip hakaretler yağdırmaya başlar. Biriyle tartışırken veya kavga ederken karşısındakini babasını okula çağırmakla tehdit eder. Ancak Carlo kömür işçisinin oğlu olan arkadaşıyla kavga ettiği zaman babası kendisine haddini bir güzel bildirmişti. Ben onun kadar kendini beğenmiş birini görmedim. Sınıfta hiç kimse onunla konuşmaz. Derste hiç kimse ona yardım etmez. Nobis bununla da kalmaz ve herkesi kıskanır. Özellikle de Derossi ve Garone'yi. Ancak Derossi ve Garone onu ciddiye almazlar. Garone ona tokat atmaya bile değmez deyip geçer. Carlo dün Kalabriyalı çocuğun kendisine bilinçli olarak tekme attığını iddia edip onu öğretmene şikayet etti. Öğretmen Kalabriyalı'ya tekmeyi kasıtlı atıp atmadığını sordu ve kesinlikle bilerek atmadım cevabını aldı. Bunun üzerine Nobis'e döndü ve çok alıngansınız dedi. Carlo asil bir aileden olduğu için öğretmen ona siz der. Sınıftaki diğer bütün öğrencilere ise sen diye hitap eder. Nobis öğretmenin kendisini savunmadığını görünce sizi babama şikayet edeceğim dedi. Bunun üzerine öğretmen sinirlenerek eğer bunu yaparsanız babanız sizi daha önce olduğu gibi çok ağır bir şekilde cezalandırır diye karşılık verdi. Sonra yumuşak bir ses tonuyla Nobis arkadaşlarınıza karşı tutumunuzu değiştirmelisiniz. Onlarla iyi geçinmek zorundasınız. Bakın sınıfta zengini, fakiri, işçisi herkes kaynaşmış durumda. Neden siz de onların arasına katılmıyorsunuz? İnanın böyle çok daha mutlu olursunuz dedi. Nobis her zamanki soğuk tavrıyla hayır istemem diye karşılık verdi. Öğretmen de yerinize oturun. Sizin için çok üzülüyorum. Siz çok kötü kalpli bir çocuksunuz diyerek derse devam etti. Tartışma sona ermiş görünürken duvarcı bir anda arkasına döndü ve Nobis'e bakarak tavşan taklidi yaptı. Yaptığı hareket çok komik olduğundan herkes gülmeye başlamıştı. Bunun üzerine öğretmen öfkeyle duvarcıyı azarladı. Bu durum Nobis'in çok hoşuna gitmişti. Yine sinsi sinsi gülmeye başladı. İş kazazedeleri 13 Pazartesi. Düşünüyorum da aslında Nobis ile Franti çok iyi dost olabilirler. Bu sabah meydana gelen korkunç olay karşısında ikisi de en ufak bir acıma duygusuna kapılmadı çünkü. Bu sabah okuldan çıktıktan sonra babamla birlikte durmuş, birbirleriyle şakalaşan ikinci sınıf öğrencilerine bakıyorduk. Çocuklardan biri yerdeki buz parçalarını tekmeliyor, diğeri kafasındaki bereyi havaya atıp tutuyordu. Bir ara karşıdan gelen kalabalık dikkatimizi çekti. Kalabalığın arasındaki insanlar ciddi ve biraz da korkmuş bir halde bir şeyler fısıldaşıyorlardı. Yolun ortasında 3 tane polis, onların arkasında da sedye taşıyan 2 kişi vardı. Etrafta bulunan bütün çocuklar gözlerine dikmiş bu kalabalığa bakıyorlardı. Kalabalık yavaş yavaş bize yaklaşıyordu. Sedyenin içinde yüzü bembeyaz olmuş, saçları dağılmış, ağzından ve kulaklarından kanlar süzülen biri yatıyordu. Onun yanında dili gibi çırpınarak öldü, o öldü diye bağıran bir kadın vardı. Kadının tam yanında ise elinde çantası, hıçkırarak ağlayan bir çocuk yürüyordu. Babam ne olmuş acaba diye sordu. Oradan geçmekte olan biri, adam duvar ustasıymış. Çalışırken 4. kattan aşağı düşüvermiş dedi. Sedyeyi taşıyanlar korku dolu gözlerle birbirlerine bakıyorlardı. O sırada gözüm bu dramatik sahneden çok etkilenen bir bayan öğretmene takıldı. Kadıncağız bayılmamak için benim 2. sınıf öğretmenimin koluna girmişti. Bu arada arkamdan biri beni dürtükledi. Döndüğümde bu kişinin duvarcı olduğunu gördüm. Zavallı arkadaşım korkudan bir yaprak gibi titriyordu. Eminim o anda aklından babası geçiyordu. Babamın masası başında oturup çalıştığını bildiğim için benim içim huzur doluyken birçok arkadaşımın babası ya yüksek bir köprünün üstünde ya da bir kamyonun altına yatıp çalışarak hayatlarını kazanıyor. Yapılacak en küçük bir yanlış hareket onların bunu hayatlarıyla ödemelerine neden olabilir. Babası böyle işlerde çalışan çocuklar tıpkı babaları savaşta olan asker çocukları gibidirler. Duvarcının yüzü korkudan bembeyaz olmuştu. Bunu fark eden babam ona dönerek, "Haydi oğlum koş evine git ve babanın boynuna sarıl. Eminim evde seni bekliyordur," dedi. Bunun üzerine duvarcı 2 adımda bir arkasına bakarak eve doğru yürümeye başladı. Bu arada sedyenin yanında duran kadın "Öldü, öldü, öldü," diye bağırmaya devam ediyordu. Etraftaki diğer insanlar "Hayır, hayır, ölmedi," diyerek kadını teselli etmek istiyorlardı. Fakat kadın bunlara aldırış etmiyor, saçını başını yoluyordu. Bu arada kalabalıktan biri Franti'nin güldüğünü görünce dayanamadı ve onu kolundan tutup yere attı. Sonra iş kazası geçiren birine "Gülmeye utanmıyor musun sen?" diyerek azarladı onu. Franti gülmeye devam edince adam onun beresini çıkartıp ileriye doğru fırlatarak "Önünden bir kazazede geçerken şapkanı çıkar sevimsiz çocuk," diye bağırdı. Kalabalık topluluk önümüzden geçip uzaklaşmaya başlamıştı. Yolun ortasında upuzun bir kan şeridi oluşmuştu. Mahkum, 17 Cuma. Dün bütün bir senenin en garip olayını yaşadım. Sabah babamla birlikte yazlık bir ev kiralamak üzere Moncalieri'ye gittik. Evleri bize patronun aynı zamanda öğretmen de olan sekreteri gezdirdi. Kendisi daha sonra içecek bir şeyler ikram etmek için bizi odasına davet etti. Masada bardakların ortasında koni şeklinde tahtadan oyma bir hokka vardı. Öğretmen babamın dikkatle hokkaya baktığını görünce "Bu hokkanın benim için çok büyük bir manevi değeri vardır. Onun öyküsünü bir bilseniz," dedi. Sonra başından geçen bu öyküyü anlatmaya koyuldu. Kendisi yıllar önce Torino'da hapishanedeki mahkumlara ders veriyormuş. Dersleri genellikle hapishanenin kilisesinde yapıyorlarmış. Burada küçük pencerelerin arkasında mahkumlara ait küçük birer hücre bulunuyormuş. İçerideki bütün hırsızlar ve dolandırıcılar dersleri buradan dinlemektelermiş. Bunların arasında 78 numaralı hücrede bulunan mahkum hem dersleri çok dikkatli dinliyor hem de öğretmene saygı dolu gözlerle bakıyormuş. Bu adam siyah sakallı ve çirkin biriymiş. Marangozlukla uğraşan bu genç bir gün patronuna sinirlenip adamın kafasına elindeki rendeyi fırlatmış ve onu ağır bir şekilde yaralamış. Bunun üzerine kendisine uzun bir hapis cezası vermişler. Bu genç mahkum kısa sürede okuma ve yazma öğrenmiş. Yaptıklarından oldukça pişman görünüyormuş. Bir gün öğretmeni penceresinin yanına çağırarak kendisinin ertesi gün cezasını çekmek üzere Venedik hapishanesine gitmesi gerektiğini söylemiş. Sonra öğretmenin elini saygıyla öpüp ona her şey için teşekkür etmiş. Bu olaydan tam 6 yıl sonra bir gün öğretmenin kapısı çalınmış. Kapıyı açtığında karşısında kara sakallı, kötü giyimli biri duruyormuş. Adam öğretmene, "Ben 78 numaralı hücredeki öğrencinizim. Bana okuma yazmayı siz öğretmiştiniz. Acaba beni hatırlayabildiniz mi?" demiş. Öğretmen şaşkınlıkla baka kalmış. Genç adam, "Size teşekkürlerimi sunmak için küçük bir şey armağan etmek istiyorum. Lütfen kabul edin," diye konuşmasına devam etmiş. Öğretmen o anda söyleyecek söz bulamayınca eski mahkum onun hediyeyi kabul etmek istemediğini düşünerek 6 yıl boyunca hapishanede yatarak cezamı çekmiş olmuyor muyum sizce diye sormuş. Bunun üzerine öğretmen hemen genç adamın elindeki hediyeyi almış. Babam ve ben öğretmene hediye edilen mürekkep hokkasına hayran kalmıştık. Bu büyük bir sabır ve özveri gerektiren bir çalışmanın ürünüydü. Hokkanın üzerine çakıyla "Sevgili öğretmenime 78 numaranın hatırası, 6 yıl yazısı kazınmıştı. Tam bu yazıların altında küçük harflerle "çalış ve ümit et" sözcükleri okunuyordu. Moncalieri'den eve döndüğümüzde aklımda hala öğretmen, mahkum ve özellikle de o güzel hokka vardı. Bu arada kafamdan bunlar geçerken okulda beni bekleyen sürprizden habersizdim. Sınıfa girip yeni sırama oturduğumda bütün bu başımdan geçenleri Derossi'ye anlatmaya başladım. Mürekkep Hokkası'nın öyküsünü anlattıktan sonra Derossi'nin pek anlam veremediğim bir şekilde şaşırdığını gördüm. Derossi beni dürterek sus dedi. O sırada önümüzde oturan Crossi de kulak kabartmış bizi dinliyordu. Biraz sonra Derossi, Crossi'nin duyamayacağı bir ses tonuyla bana, bir gün evvel Crossi de bana bu elde yapılmış hokkadan bahsetti. Onun da üzerinde tıpkı senin söylediğin gibi 6 yıl yazılıymış dedi. Derossi ile birbirimize baka kaldık. Crossi'nin babasının Amerika'da değil de hapishanede 6 yıl geçirmiş olduğunu anlayıvermiştik. Daha sonra öğrendiğimize göre Crossi küçükken annesi onu üzmemek için bu küçük yalanı uydurmuştu. Sınıfta gözüm uzun bir süre Crossi'ye takılıp kaldı. Derossi beni dürtüp bu olaydan kimseye bahsetmemem gerektiğini söyleyerek benden şeref sözü aldı. Daha sonra okul çıkışında bana Crossi'nin babası dışarıda bekliyor. Benim yaptıklarımın aynısını yap dedikten sonra koşup Crossi'nin elini sıktı ve yarın görüşürüz dedi. Ben de Derossi'nin yaptıklarını tekrarladım. Crossi bir anda kıpkırmızı kesilmişti. Babası bize kısa bir süre dikkat dolu ve sevecen gözlerle baka kaldı. Gözlerinde yüreğimizi ürperten şüphe ve endişe dolu bir ifade vardı. Ayın öyküsü. Tata'nın hasta bakıcısı. Yağmurlu bir Mart sabahı giysileri ıslak ve çamur bir çocuk Napoli Hastanesi'nin önündeki kapıcıya babasını sorup bir yandan da ona elindeki mektubu vermeye çalışıyordu. Çocuğun çok güzel oval bir yüzü, düşünceli gözleri, kalın dudaklarının arasından görünen bembeyaz dişleri vardı. Çocuk Napoli'nin dışındaki bir köyden geliyordu. Babası bir süre önce evden ayrılmış ve çalışmak için Fransa'ya gitmişti. Daha sonra da Napoli'ye geçip burada bir iş bulmuş ancak zor şartlardan dolayı hastalanıp hastaneye düşmüştü. Annesi kocasının bu durumunu öğrenir öğrenmez çok üzülmüş, bakması gereken bir bebeği olduğundan oğlunun cebine bir miktar para koyup onu babasına yardım etmesi için Napoli'ye göndermişti. Zavallı çocuk babasını bulmak için kilometrelerce yol yürümüştü. Kapıcı mektuba şöyle bir göz gezdirip bir hasta bakıcı çağırdı ve ondan çocuğu babasına götürmesini rica etti. Hasta bakıcı babasına mı diye sorunca çocuk kötü bir haber alacakmış gibi titreyerek babasının adını söyledi. Ancak hasta bakıcı böyle bir isim hatırlamıyordu. Çocuğa baban dışarıdan gelen yaşlı bir işçi miydi diye sordu. Çocuk evet dışarıdan geldiği doğru ama çok yaşlı biri değil dedi. Hasta bakıcı bu kez de babasının ne zaman hastaneye yattığını öğrenmek istedi. Çocuk mektuba şöyle bir göz attıktan sonra 5 gün önce sanıyorum diye karşılık verdi. Hasta bakıcı şöyle bir an düşündükten sonra "Aa evet 4. oda en son yatak" diye bağırdı. Çocuk sıkıntılı bir şekilde "Durumu nasıl? Çok mu hasta acaba?" diye sordu. Fakat hasta bakıcı onun sorusunu yanıtlamadan "Benimle gel" dedi. Birlikte merdivenlerden çıkıp koridorun sonunda bulunan, kapısı açık olan odaya vardılar. İçeride bir dolu yatak vardı. Yaralılar bu yataklarda ölü gibi yatıyorlardı. Çocuk hastaların arasından geçerken korku içinde bir sağa bir sola bakıyordu. Odanın içi oldukça karanlıktı. İçeriye keskin bir ilaç kokusu hakimdi. İki rahibe ellerinde küçük ilaç şişeleriyle odanın içinde oradan oraya koşuşturuyorlardı. Odanın sonuna vardıklarında hasta bakıcı bir yatağın başucunda durup battaniyeyi araladıktan sonra "İşte senin baban" dedi. Yataktaki hasta hareketsizce yatıyordu. Çocuk babasına şöyle bir baktıktan sonra ağlamaya başladı. Bunun üzerine hasta şöyle bir doğruldu, çocuğa uzun uzun baktı. Çocuğu tanımış gibiydi fakat dudakları hareket etmiyordu. Zavallı çocuk babasını tanımakta güçlük çekiyordu. Adamcağızın saçları beyazlamış, sakalları uzamış, yüzü şişmiş ve kızarmış, gözlerinin altı çökmüş, dudakları kalınlaşmıştı. Yattığı yerde güçlükle nefes alabiliyordu. Çocuk, "Tata benim, beni tanımadın mı? Köyden geliyorum, neden bir şeyler söylemiyorsun?" dedi. Fakat hasta onu dikkatle süzdükten sonra gözlerini kapayıverdi. Çocuk üzüntülü bir şekilde "Neyin var baba, neden konuşmuyorsun?" diye sorularını tekrarladıysa da hasta boynunu büküp uyumaya başladı. Bunun üzerine çocuk ağlayarak bir sandalyenin üzerine oturdu ve gözlerini bir dakika bile ayırmadan babasına bakmaya başladı. Bir yandan da biraz sonra bir doktorun gelip onu iyi edeceğini düşünüyordu. Bu arada aklına babasıyla ilgili bir sürü anı gelmekteydi. Onun yola çıkacağı gün vedalaşmaları, ailesine verdiği sözler gözlerinin önünden hiç gitmiyordu. Bir an için babasının öldüğünü düşündü. Annesinin karalara büründüğünü, ailesinin yoksulluk içinde kıvranacağı günleri gözünün önüne getirmeye çalıştı. O sırada bir elin hafifçe sırtına dokunmasıyla irkildi. Döndüğünde bu kişinin bir rahibi olduğunu gördü. Ona hemen babamın nesi var diye sordu. Rahibe telaşlanma oğlum, biraz sonra doktor gelip onu iyi eder dedikten sonra uzaklaştı. Yarım saat sonra içeri yardımcısıyla birlikte bir doktor girdi. Onları bir rahibe ve bir hasta bakıcı gizliyordu. Doktor bütün yatakların başında durarak hastaları kontrol ediyordu. Çocuk büyük bir sıkıntı içerisindeydi. Doktorun bir an önce gelip babasına bakmasını istiyordu. Nihayet doktor babasının başucuna gelmişti. Doktor uzun boylu, yaşlı ve ciddi görünümlü biriydi. O henüz babasıyla ilgilenmeye başlamadan çocuk bir anda onun yanına gelip ağlamaya başladı. Doktor çocuğa bakarken yanında duran rahibe hastanın oğlu diyerek araya girdi. Doktor çocuğun omzunu okşadı ve onun babasıyla ilgilenmeye başladı. Önce adamın nabzını kontrol etti, sonra da ateşinin olup olmadığına baktı. Ve hiçbir değişiklik yok, tedaviye aynı şekilde devam edin dedi. Bunun üzerine çocuk ağlamaklı bir sesle babamın nesi var diye sordu. Doktor sakin ol oğlum, baban yılancık hastalığına yakalanmış. Ağır bir hastalık ama hala ümit var. Senin varlığın ona güç verebilir diye cevap verdi. Çocuk fakat beni tanımıyor bile deyince doktor tanıyacak, acele etme diyerek onu teselli etti ve odadan çıktı. Bunun üzerine çocuk Tata'ya bir hasta bakıcı gibi bakmaya karar verdi. Onun üstünü örtüyor, elini tutuyor, üzerine konan sinekleri kovalıyor, hemşire içecek bir şeyler getirdiğinde ise bardağı alıp bunu ona içirmeye çalışıyordu. Babası zaman zaman ona göz ucuyla bakıyordu. Fakat onu tanıdığını gösteren en ufak bir harekette bulunmuyordu. İlk gün bu şekilde geçmişti. Gece çocuk iki sandalyeyi birleştirerek uyumuş, sabah olunca da tekrar görevinin başına dönmüştü. Ertesi gün hastanın gözleri biraz daha bilinçli bakmaktaydı sanki. Uykudan her uyanışında gözleri küçük hasta bakıcısını arıyor gibiydi. Doktor onun her geçen gün daha iyiye gittiğini söylüyordu. Çocuk akşam ona su verirken babasının gülümsediğini görüp sevinmişti.